SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, hoş geldiniz programa.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ukrayna savaşı var. Rusya Ukrayna'ya girdi. Türkiye'de bir denge politikası yürütmeye çalışıyor galiba. Nasıl gidiyor bu denge politikası acaba?
Tabii çok zor bir durum Türkiye açısından baktığınızda. Hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla çok girift ilişkileri olan, ticari ilişkileri çok yoğun olan, turizm açısından Türkiye'nin çok bağlı olduğu iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'ye gelen turistlerin tamamının %30'u Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Enerji bağımlılığı zaten bütün Avrupa gibi Türkiye açısından da Rusya'ya bir bağımlılık var. İdlib'de, Suriye'deki operasyonlar Rusya'nın gözetiminde yapılıyor. Bir tarafta Rusya. Rusya işgal etti, hukuksuz bir işlem yaptı bütün dünya karşısında ve Türkiye Kırım'da olduğu gibi burada da Rusya'nın bu girişimini kınadı. Özellikle o bağımsız bölgeleri tanımasını ilk önce kınadı. Sonrasında bu savaş için hukuksuz tanımlamasını da yaptı ama öyle çok gür bir sesle değil. Biraz da itidalli bir biçimde. Çünkü Cumhurbaşkanı dedi ki biz iki ülkeden de vazgeçemeyiz. İki ülkeyle de ilişkilerimiz bizim açımızdan çok önemli diye. Yaptırımlara katılmadı Türkiye. Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Montreux Anlaşması'nı birebir uygulayacağını duyurdu. Hatta Karadeniz'e geçmek isteyen Rus savaş gemilerine izin verilmediği de duyuruldu. Bu açıklanmadı ama resmi olarak, ancak bunun duyulması sağlandı. Montreux'u uyguluyor Türkiye. Avrupa ile birlikte hareket ediyor. Hatta Avrupa'nın biraz çok konuşup az iş yaptığından da şikayet etti Cumhurbaşkanı. Ama Türkiye'nin yaptığı hava sahasını kapatma mesela bütün Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerdi. Türkiye hava sahasını kapatmadı. Herhangi bir yaptırım uygulayacağını da açıklamadı. Ancak açıklamalarında daha böyle ton Ukrayna'dan yana görünüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile son olarak Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldi. Cumhurbaşkanı birkaç kez Zelenski ile konuştu. Ukrayna'nın da Türkiye'ye yaklaşımının ılımlı olduğunu görüyoruz. Rusya'dan Türkiye'nin bu yaklaşımına ilişkin herhangi bir tepki yok. Belli ki böyle bir dönemde zaten bütün dünyayı karşısına almışken daha ılımlı duran Türkiye'yi sertleştirmek de istemiyor Rusya'da. Zımmi bir böyle karşılıklı daha yumuşak olma konusunda anlaşma varmış gibi bir görüntü hakim. Dediğim gibi Türkiye'nin Rusya'ya gerçekten çok sıkı ilişkileri var. Hatta Ukrayna'yla da aynı şekilde. Hatta iki yağ yüklü gemi, ham yağ yüklü gemi Karadeniz'deki bu gerilim nedeniyle Kırım bölgesinden ayrılamayınca, Odessa'dan, limandan ayrılamayınca Türkiye'de Nisan'dan itibaren bir yağ krizinin doğma ihtimali belirdi. Ayrıca buğday ithalatının büyük bölümünü Ukrayna ve Rusya'dan yapıyor Türkiye. Şimdi savaş zamanı durum biraz kritikleşti. Nasıl yürüyecek bu işler? Bir bağımlılık da var bu anlamda, tarım anlamında. O nedenle iki ülkenin savaşı çok tabii can sıkıcı görüntülere neden oldu. Bunlardan bahsetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ekonomik açıdan Türkiye epeyce zorluyor. Bundan sonra da zorlayacağı benziyor.
Yavuz Bey, geçen gün burada bir Ukrayna asıllı Avustralyalı ile görüştüm ve bana Türk olduğum için sürekli teşekkür etti. Bayraktar bizi kurtardı, Bayraktar İHA'ları diye. Ve Cumhurbaşkanı'nın bir damadının şirketi yapıyor bunu. Cumhurbaşkanı bu konuda bir şey diyor mu ya da Türkiye'den bir ses çıkıyor mu acaba?
Bu daha önce bir tartışmaya neden oldu Türkiye ile Rusya arasında. Bayraktarların Ukrayna'ya satılmasından rahatsız olduğunu Rusya açıkça söyledi. Bunların aylıkçıların olduğu bölgede, Rusya'nın desteklediği bölgede Ukrayna tarafından kullanıldığını aktardı. Ve Türkiye'nin silah vermemesi gerektiği biçimde değerlendirmeler yapıldı. Türkiye bunu pek duymadı, duymazdan geldi. Gerçekten de insan savaş araçları Türkiye'nin son derece etkili. Bunu Suriye'de gördük, bunu Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sırasında Karabağ'da görme fırsatı oldu. Aynı şekilde bir üstünlük de sağladı. Hatta yakın zamanda Ukrayna Büyükelçiliği bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin verdiği insan savaş araçlarıyla Rusya'nın tankları vuruldu diye bir ifade de kullandı Türkçe olarak. Hatta daha fazla Bayraktar istediğine ilişkin de açıklamalar var. Ama bu süreçte Bütün Avrupa'da silah yardımı yapılacağı, işte mühimmat yardımı yapılacağı konuşuluyor, açıklanıyor ama Türkiye'den böyle bir açıklama yok. Çok fazla bu meseleyi gündemde tutmak ister gibi bir hal de yok. Ama bayraktarlar sayesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın gönlünü kazandığı açık.
Yavuz Bey biraz önce ekonomik olarak Ukrayna ve Rusya ile Türkiye'nin bağını anlatmıştınız. Bir yandan da Türkiye'de ekonomik kriz var. Enflasyon, tüketici enflasyonu en azından %50'nin üstüne çıktı geçen ay. Şimdi bu Ukrayna'daki savaş Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkileyecek acaba? İnsanlar ne diyor?
Biz daha etkilerini tam olarak görmedik ama önümüzdeki aylardan itibaren çok daha fazla göreceğiz. Onun etkisini görmeden enflasyon oranı %54'lerde. Üretici enflasyonunda oran %105 ve bu 27 yıldan sonra ilk defa üç haneye çıktı Türkiye'de. AK Parti döneminin öncesinde 95'lere kadar böyle bir rakam yok. Yani enflasyon aldı başını gidiyor. Kurlarla ilgili bir kur korumalı mevduat sayesinde bir istikrar sağlanmıştı ama şimdi ortaya çıkan enflasyon, politika faizinin %14'lerde olması, faizle enflasyon arasındaki farkın %40'lara kadar yükselmesi, kurlarda da hafif bir yükselmeyi beraberinde getirdi. Oranın yükselmesi demek orada ortaya çıkabilecek farkın, çünkü kur korumalı mevduat var Türkiye'de şu anda, oradaki farkın hazine tarafından karşılanması anlamına geliyor ve o da hazineye ayrıca büyük getirecek. Bu arada yeni ekonomik model devreye girdiğinde Türkiye'nin amacı cari fazla yaratmaktı. Ocak ayında 11 milyar dolar civarında bir cari açık doğdu. Yani daha fazla ithalat yaptı Türkiye. Şubat ayı rakamları açıklandı. Bu sefer 8 milyar dolarlık bir açık var. Yani yeni uygulanan ekonomik modelin cari açık tarafı da olmadı. Faizleri düşürerek enflasyonu düşürme hedefi de gerçekleşmedi. Yani ekonomistler biraz karamsarlar bu konuda. Enflasyon konusunda da aynı şekilde. Uluslararası kuruluşlar %60'lar gibi öngörülerini artık dile getirmeye başladılar. Bu yavaş yavaş hiper enflasyona doğru gidiyor. Bütün dünyanın yüksek enflasyon var dediği Arjantin'in bile önüne geçmiş durumda. Bu tabii aynı zamanda toplumda bir fakirleşmeyi, alım gücünün erimesini de beraberinde getiriyor. Daha yeni asgari ücret 4250 lira olarak açıklanmıştı. DİSK bugün devrimci işçi sendikaları asgari ücretin yeniden belirlenmesini istedi. Ekonomistler hesap yapıyorlar. Önümüzdeki ay itibariyle yapılan zammın geri alınacağını enflasyon vesilesiyle ortaya koyuyorlar rakamlarla. Yani ekonomide işler çok iyi gitmiyor. Ama ağırlıklı olarak da yükü dar gelirliler sırtlanıyor. Çünkü gıda enflasyonu çok yüksek, %60'larda. Bu da doğrudan dar gelirlilerin ondan olumsuz etkilenmesini beraberinde getiriyor. Gerçekten alım gücünün çok düştüğü, fiyatların çok yükseldiği, çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor Türkiye. Üstüne bir de savaş, artan enerji fiyatları. O da burada her gün benzine, akaryakıta zam olarak karşımıza çıkıyor. Yine hemen hemen her gün, hatta gün aşırı zamlarla karşılaşıyoruz akaryakıt fiyatlarında. Bunun da olumsuz etkisi var. Bu tabii diğer alanlara da yansıyor. Yani gidişattan pek mutlu değil hem toplum hem de ekonomistler. Nasıl düzelir sorusu da var tabii. Bu savaş şartlarında bize turizm de olumsuz etkilenecek. Az önce söyledim, Türkiye'ye gelen turistlerin %30'unu Ukrayna ve Rusya'dan geliyordu. Rusya'da şimdi ekonomik ambargo altında, alım güçleri onların da düşmüş durumda. Ruble çok değer kaybetti. Ukrayna zaten savaşta. Bu turizm gelirlerini de etkileyecek. Önümüzdeki döneme ilişkinde bir karamsar beklenti söz konusu. Buğday gibi tahılda inanılmaz fiyatlarda artış olacak. Yağ, ayçiçek yağını Türkiye ham yağ olarak Ukrayna'dan karşılıyordu. Rusya'dan karşıladı. Orada ciddi artışlar söz konusu. Bunların hepsi alım gücünü düşüren, enflasyonu yükselten etkenler. Bundan nasıl kurtulacak Türkiye? Bütün dünya gibi aslında bunun zararlarını görecek. Ancak Türkiye'nin farkı çok yüksek enflasyon olması ve düşük faiz konusunda hükümetin ısrarı. Düşük faizle birlikte enflasyon düşürme gayreti içerisinde. Ekonomistler de bu önermenin doğru olmadığını, bilimsel olmadığını getiriyorlar ve eninde sonunda kurlardaki artışı da kontrol edemez hale gelirse bir faiz artışına gitmesini bekliyorlar hükümet.
Yavuz Bey, muhalefet liderleri 28 Şubat'ta bir araya geldiler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için imza attılar. Bu halk tarafından nasıl karşılandı acaba?
Bu bir süredir devam eden aslında. Önce Esin'de bir Ahlatlı Bel'de bir fotoğraf vermişti altı lider. Bu sefer büyük bir kalabalığın önüne, sivil toplum örgütleri vardı, orada parti üyeleri vardı, basın mensupları vardı. Onların önüne çıkıp taahhütte bulundular. Birlikte biz bu sistemi değiştireceğiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz diye. Daha fazla kamuoyunda etkisi olabilirdi ama biraz savaşın gölgesinde kaldığını, Ukrayna işgalinin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin gölgesinde kaldığını söylememiz lazım. Buna rağmen yine de siyasette kendi içinde tartışılıyor. Özellikle Cumhur İttifakı'nın çok yakından ilgilendiğini görüyoruz bu toplantıyla. Tabii onlar işte birbirleriyle anlaşamıyorlar. Kimin önden yürüyeceği bile tartışılıyor. Oturma düzenleri tartışılıyor. Bunlar Türkiye'de yönetimde olsalar, bir krizle karşılaşsalar kim konuşacak diye kendi aralarında tartışırlar diyerek bu meseleyi biraz küçültmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı bugün bu açıklamaları yaptı. 28 Şubat ittifakı diye adlandırıyorlar ki bir şey, yani oradan bir gönderme yapılıyor. Buna daha önce yanıt vermişti muhalefet partileri. Bu da aslında iktidar partisinin bu meseleyi çok dikkatli takip ettiğini gösteriyor. Bunun bir risk oluşturduğunu kendisi açısından, kendi iktidar açısından bir risk oluşturduğunu gördüğü anlamında taşıyor. Çünkü daha önceki uygulamalarda risk oluşturmayan hususlarda çok fazla üstüne gitmeme taktiği de uygulamıştı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Devlet Bahçeli adını anmayarak bazı partilerin, bazı liderlerin, ki onun başında Akşener geliyor seçimden önce. Ama bu defa doğrudan eleştiri hem de konuşmaların büyük bölümünü ayırarak bu eleştirileri dile getiriyorlar. Bu da Cumhur İttifakı açısından bir risk gibi algılandığını gösteriyor. Muhalefet partilerinin birlikteliklerini. Muhalefet partileri ise mutlu bir araya gelmekten, toplumun önüne bir proje sunmaktan ve bu projenin Türkiye'yi ayağa kaldıracağına ilişkin iddialarının konuşulmasından, tartışılmasından mutlu görünüyorlar. Şimdi bir sonraki adımda Mart ayında tekrar buluşacaklar. Önümüzdeki dönemde nasıl ilerleyeceklerini, geçiş dönemini planlamaya çalışacaklar. Belki ekonomi alanında bir metin hazırlanması gündeme gelecek. Yani artık orada muhalefet altılı bir blok halinde yola çıkmış görünüyor.
Yavuz Bey, son olarak koronavirüs durumunu sormak istiyorum. Türkiye'de artık bayağı bir rahatlama oldu herhalde.
Vallahi biz bitirdik herhalde. Yani artık korona pandemi ile ilgili önlemler tamamıyla ortadan kalktı. Kapalı alanlarda, eğer havalandırma varsa kapalı alanlarda bile maske zorunluluğu yok. Tabii bu tip ayrıştırmaları toplum ne kadar yapacak? İnsanlar kapalı alanda dikkat edecekler mi, maske takacaklar mı, girecekler mi, çıkacaklar mı? Bu aynı zamanda bir tartışma konusu, eleştiriliyor da bu kadar zor ayrımı yapılacak konularda kararın bu şekilde alınması. Ama sonuçta maskeye veda etti 2 yıl sonra Türkiye. Birçok önlem kaldırıldı, HES kodu kaldırıldı. Yani temaslılar dışarı çıkamıyorlardı, belli alanlara, kapalı alanlara giremiyorlardı. HES koduyla ancak bu belli oluyordu, o da kaldırıldı. Bunu eleştirenler var. Bütün dünyada benzer uygulamalar var diye örnek gösterenler de var. Eleştirenler bu meseleden hala 170, 180, 200 insanın her gün hayatını kaybetmesini hatırlatıyorlar. Bitmedi diyorlar daha pandemi. Önümüzdeki dönemde bu varyantların değişmesiyle başka risklerle de karşı karşıya kalabiliriz uyarılarını yapıyorlar. En azından maske zorunluluğunu kapalı alanda kaldırmamak gerektiği konusunda görüşlerini dile getiriyorlar. Ama görüyoruz bütün dünyada önlemler artık yavaş yavaş kaldırılıyor. Türkiye'de o sürecin bir parçası haline geldi ve artık pek fazla korona konuşmayacağız. Öyle görünüyor. Ben yakın zamanda koronayla ilgili veri açıklanmasında durdurulabileceğini düşünüyorum doğrusu.
Yavuz Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.